Ayrım 31.
Şu tuvalete gir de elini yüzünü yıka dedi adama. Adam tuvalete girip kapıyı kapattı. Şaşkınlık içindeydim. Teyze kim bu? Bu Dean dedi teyzem. Claire ile benim serserimiz. Ne demek bu? Our bomb dedi İngilizce. Onu anladım da nasıl yani? Adam o sırada geri geldi. Sonra anlatırım dedi teyzem. Mutfaktan bir şişe şarap ve bir kese kağıdı getirdi. Çantasından birkaç dolar çıkardı adama verdi. Sana sevdiğin tavuklu sandviçlerden iki tane yaptırdım dedi. Sağ ol dedi serseri. Sonra bana döndü. Bu tey tay teybi olmalı öyle değil mi? Ta kendisi dedi teyzem. Adam elini uzattı bana. Ne yapacağımı bilemedim. Tayibe dedi teyzem sertçe. Çaresiz ben de uzattım elimi ve sıkıştık. Bendeniz Dean yani dekan anlamında değil. Sadece adım böyle. Aslında babam Dean olmamı isterdi ama kısmet dedi. Ben aval aval bakıyordum. Hadi bana eyvallah ailen dedi serseri. Kendine iyi bak ölesiye içme dedi teyzem. Çıktı gitti adam. Ellerimi yıkamaya banyoya koştum. Geri döndüğümde teyzem çıkmaya hazır ayakta beni bekliyordu. Teyze rüya mı gördüm ben? Demin olanlar gerçek miydi dedim. Niye bu kadar şaştığını anlayamadım dedi teyzem. O gelen bir sokak serserisiydi. Bir bomdu. Evet ne olmuş? Teyze nereden bulursun bu tipleri? Korkmaz mısın? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Alkolik de adam bal gibi. Sana alkoliklerin hırsız olduğunu kim söyledi dedi teyze. O gördüğün adam bir insandı Tayibe. Üstelik görmüş geçirmiş, üniversitenin yarısından terk, filozof bir adamdı. Hayat onu bu yola itmiş. Burası Amerika. Başaramayınca baba evine dönüp annenin etekleri arasına sığınamıyorsun. Bizde olduğu gibi. Böyle sokaklara düşüyorsun işte. İyi de teyze nasıl tanıştın? Hastan mı yoksa? Bir gece Claire'le yemeğe gidiyorduk park kafeye. Yolda dileniyordu. Bizden para istedi. İçki mi alacaksın diye sordum. Karnım aç, yiyecek bir şeyler alacağım dedi. Ben de gerçekten karnı açsa ona yemek ısmarlayacağımı söyledim. Park kafeden vazgeçip McDonald's'a girdik. 3 porsiyon Big Mac, 2 tane elmalı pasta yedi. Gerçekten açmış. Masal dinliyor gibiydim. E'si o kadar. Yemek yerken lafladık. Hayatını anlattı bize. İnanılmaz bir yaşam öyküsü var. Aslında ruhen çok soylu biri. Arkadaş olduk. Pazartesileri ara sıra uğrar. Sandviçini, şarabını alır. Bazen de para veririm. İyi de teyze kaç kişiye bakıyorsun sen? Nuri'nin ilaçları, Vilda'nın çocuğunun okul kitapları. Daha neler de neler. Bir de serserinin içkisiyle sandviçleri. Ona para vereceğine tedavi etsene. Deneyebilirdim ama istemiyor. Zorla güzellik olmaz dedi teyze. Teyze bu insan sevgin. Bu insana, hayvana, herkese, her şeye yetişmek. Bu aşk seni yormuyor mu? Tayibe dedi teyzem. Hayatı kaldıramayabilirim. Bu bendeki aşk olmasa. 17 Ocak 95 Salı sabah. Öğlen ve akşamüstü. Öğlene doğru Aylin ve Nilüfer birlikte New York'a indiler. Aylin, Nilüfer'i bir arkadaşının evine bırakıp berbere gitti. Sonra Tayibe ile buluştular ve American Turkey Society'nin tertiplediği, Emre Gönense'nin konuşma yapacağı, öğlen yemeğine katılmak üzere Plaza Oteli'ne gittiler. Biraz erken gelmişlerdi. Tayibe ile Oak Room'da bir kahve içmeye karar verdiler. Emre Gönensay, Aylin ve kızları Nazlı da Oak Room'daydılar. Bir süre birlikte oturup sohbet ettiler. Sonra yemeğin düzenlendiği Terrace Room'a geçtiler. Salon kalabalıktı. New York'ta yaşayan Robert Koleji Türklerin ve Türk diplomatların hemen hepsi oradaydı. Aylin biraz dalgın olmakla birlikte her zamanki gibi neşeliydi. Uzun süredir görmediği arkadaşlarıyla özlem gideriyor, şakalaşıyor, flört ediyordu. Yemekte Tayibe ile Aylin, Talat Halman'la eşi, Şarık Tara ve The Bank of New York'tan bir bankacı ile birlikte oturdular. Derneğin başkanı Ahmet Ertegün açılış konuşmasının ardından günün konuşmacısı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Başdanışmanı Profesör Emre Gönensay'ı kürsüye davet etti. Gönensay 1994 ekonomik krizini ve Türk hükümetinin bu krizi nasıl atlattığını anlatmaya başladı Amerikalı iş adamlarına. Tayyip'in dikkat kesilmesine karşın Aylin pek ilgilenmedi konuyla. Zaten kendi masalarında onlar daha çok sanattan, müzikten ve tiyatrodan konuşuyorlardı. Aylin yemekte bir kadeh kırmızı şarap istedi, o kadar. Kafası sürekli boşanma davasındaydı. Asla belli etmemesine rağmen son durumu duyunca Joe'nun göstereceği tepkiden korkuyordu. Joe çoktan boşanmadan vazgeçtiğini duymuş olmalıydı. Acaba ne demişti? Ne yapmayı düşünmüştü? Bir süre önce televizyon programına çıkıp "Ben kocamı seviyorum, asla boşanmayı düşünmüyorum" demesini bile tiksintiyle karşılamıştı Joe. Aslında Joe'yu sinirlendireceğini bilerek girişmişti bu işe, sırf inadından. Sonradan işi şakaya vurmuş, gırgır geçmiş ama Joe'yu ilk kez güldürememişti. Hızla kalın bir duvar örülüyordu aralarında. Hep o Little Rock, Arkansaslı Bill Clinton'ın yakını olan Katolik kadının yüzünden. Birinin ona bir şeyler söylemekte olduğunu neden sonra fark etti. Bir süre boş boş baktı, sonra bir kahkaha patlattı. "Biliyor musun, ben ağır işitmeye başladım nedense. Vaktinden önce yaşlanıyor olabilir miyim? Ne demiştin sen? Bir daha söyle." Arkadaşı şaşırmıştı. "İçinden zil olmuş bu," diye geçirdi. Oysa kadehindeki şaraba dokunmamıştı bile Aylin. Dalgınlığının nedenleri bambaşkaydı ve ne zamandır eski Aylin değildi. Ancak onu çok çok iyi tanıyanlar, neşesindeki bir iki oktavlık düşüşü ve kafasının bambaşka yerlerde olduğunu fark edebilirlerdi. O gün orada karşılaştığı eski dostu Ivan bunlardan biriydi işte. Evine döndüğünde karısı Leyla'ya, "Aylin'de bir tuhaflık vardı," diyecekti. Yemekten sonra Tayibe ile Aylin, Gönen Saylar'la birlikte kahve içilen bölüme geçip uzun uzun sohbet ettiler. Emre, Aylin'e akşam birlikte yemek yemelerini teklif etti. "Yarın yine Washington'a dönüyoruz, sonra uzun süre görüşemeyebiliriz," dedi. "Tim Charles'la operaya gideceğim. İmkanı yok, atlatamam. Çok önceden kararlaştırdık," dedi Aylin. "Kendine genç bir kavalye bulsana," dedi Aylin Gönensay. "Gençler kadınların kıymetini yaşlılar gibi bilmez," dedi Aylin. Onlardan ayrıldıktan sonra ofisine dönüp bir hasta kabul etti. Hasta gittikten sonra banyoda makyajını tazeledi, rujunu sürdü, saçlarını taradı, parfümünü fıslattı. Doktor gömleğini çıkarıp dik yakası fırfırlı, pembeli grili bluzunu ve gri tayörünü giydi yine. Öğlen yemeğinde de taktığı ay yıldızlı antika broşunu çantasından çıkarıp iliştirdi yakasına. Osmanlı yüzüğü zaten parmağındaydı sabahtan beri. Tayibe ofise geldiğinde bir opera gecesi için hazırdı Aylin. Saat 6:10 geçe kapıyı çaldı Timothy Charles. Her operaya gidişlerinde yaptığı gibi bu gece içinde şoförlü bir limuzin kiralamıştı. Arabayı park etmek ya da taksi bulmak için koşuşturmayacaklardı. Oh ne güzel. Aylin günlerden beri ilk kez gerçekten bir damla mutluluk hissetti yüreğinde. Çok güzel bir gün geçirmişti ve şimdi de limuzine kurulup Donizetti'yi dinlemeye gidiyordu. Hayat Joe'ya rağmen güzeldi. Yaşamaya değerdi. 17 Ocak 95 Salı 18:10-24 Timothy Charles. Aylin'le kararlaştırdığımız gibi 75 East Avenue'daki muayenehanesinde saat 6 sularında buluştuk. Sevimli yeğeni Tayibe de oradaydı. Ayaküstü konuştuk. Tayibe ne hoş bir genç kız oluvermişti öyle. Aylin köpeğini yukarı katta oturan arkadaşına bıraksın diye Tayibe'ye verdi. Çıktık. Metropolitan Operası'na Donizetti'nin Lazare d'Amour'sini görmeye gidiyorduk. Bu opera geceleri Aylin, Joe Cates ile evlenmeden önce sık yaptığımız bir programdı. Her ikimiz de opera düşkünü olduğumuz ve sürekli birlikte gidecek birer arkadaş bulmakta zorlandığımız için abonman biletlerimizle her yeni başlayan prodüksiyonun galasına birlikte katılırdık. Operadan önce ya da sonradan hafif bir yemek yer, yemek boyunca da çok eğlenirdik. O gece özellikle Doktor Dulcamara ve Yüzbaşı Belcore rollerini oynayan tenorların seslerini çok beğendik. Korodaki askerlerin hantal hantal yürüyüşleriyle de dalga geçip çok güldük. Aylin her zaman olduğu gibi çok şıktı. Parlak, açık gri renkte, bulut hissi veren bir döpiyes giyiyordu. Eteği çok ince pilliydi ve yürürken öylesine güzel hareketleniyordu ki erkeklerin olduğu kadar kadınların da kaçamak hayran bakışlarını yakalayabiliyordum. Elbisenin rengi sarı gri gözleriyle uyum içindeydi. Aylin'in buğulu gibi duran sarımsı yeşil gözleri bence en güzel yeriydi zaten. Gözlerinin herkese etkilediğinin bir de kesin delili vardı o geceden kalma. Operada rastladığım bir eski diplomat arkadaşıma Aylin'i tanıştırmıştım. Ayaküstü sohbet etmiştik. Aylar sonra bu dostumu bir daha gördüğümde, "Operada sana tanıştırdığım hanımı hatırlıyor musun?" diye sormuştum. O kadar güzel gözleri olan bir kadını nasıl unutabilirim diye yanıtlamıştı. Aylin saçlarını açık bırakmış, kendi halinde taramıştı. Çok doğal duran bu saç biçiminin usta bir kuaförün elinden çıktığı kesindi. Yemeğimizi Metropolitan Operası'nın Belmont Room adlı restoranında yedik. Daha doğrusu her zaman yaptığımız gibi yemeğimizi temsilden önce başladık, tatlımızı perde arasında bitirdik. Yemek boyunca Aylin çok neşeli görünüyordu. Kocasından ve boşanma işlemlerinden bu kez hiç söz etmedi. Ben zaten onun artık boşanmış olduğunu düşünüyordum. Ertesi gün New York'ta orduyla ilgili bir toplantıya katılacağını söyledi. Bir süre için bile olsa bu ordu hastanesinin başında bulunmaktan hem gurur duyduğu hem de keyif aldığı belliydi. Bedford'daki evinde bir at beslemeye başlamıştı. Atı ile uzun gezintiler yapabilmek için New York'taki ofisini tamamen Bedford'a taşımaktan söz ediyordu. Üç katlı villanın bodrumunda kendisine bir ofis hazırlamış olduğunu biliyordum. Ondan bundan konuşurken birden damdan düşer gibi, "Sence ben iyi bir diplomat olabilir miyim?" diye sordu. Biraz şaşırdım ama belli etmedim. Aylin bugüne kadar her kafasına koyduğunu yapmıştı. Halkçı Parti iktidara gelirse Türkiye devletlerden birine büyükelçi olmayı düşünüyordu. Belki bunu da başarırdı ama öylesine doğal, öylesine olduğu gibi bir insandı ve ülkesi söz konusu olduğunda öylesine duygusaldı ki Amerikan hariciyesinde 12 yılını geçirmiş eski bir diplomat olarak Aylin'i gerçek duygularını gizlemeyi gerektiren büyükelçilik mesleğine oturtamadım doğrusu. Bence şansını zorlayacağına orduya geri dönmeliydi. Döndüğü takdirde albay rütbesine yükseltilecekti ve bu kadar kısa zamanda böyle bir yükseliş herhalde çok az insana nasip olabilmişti. Yine de benden onay beklediğini hissettiğim için bu düşüncelerimi ona açmadım. Yemekte sadece bir kadeh içki içti. Benimle şampanyayı paylaşmasını ısrar ettiğimde o gece hem Bedford'a döneceğini hem de ertesi gün çok önemli bir toplantısı olduğunu söyleyerek reddetti. Operadan çıkar çıkmaz vakit kaybetmeden 75 East End Avenue'daki muayenehanesine gittik. Köpeği Toby'yi alıp evine dönecekti. Bedford'a kadar araba süreceğini bildiğim için gecikmesini istemiyordum. Aylin'in o gece tek başına bu geç saatte o uzun yolu yapmasına hiç ama hiç istemedim. Israrla şehirde bir yerde kalmasını, ablasını ya da Tayibe'yi bulmasını önerdim. Aylin fikrini asla değiştirmezdi. Aylin'i ofisinin kapısında bıraktım ve içeri girene kadar bekledim. Uçuşan duman rengi eteğiyle bir hayal gibi girdi kapıdan, sonra döndü ve bana el salladı. Sarımtırak kedi gözlerinde neşeli pırıltılar vardı. Bu onun son görüşüm oldu. 18 Ocak 1995 Çarşamba, Nilüfer. Salı gecesi Tayibe ile Harvard Club'da kaldık. O kadar ısrar etmemize rağmen Aylin'i operadan sonra bizimle kalmaya ikna edemedik. Oysa ertesi gün Felder'la randevumuz vardı. Aylin boşanma kağıtlarını yırttığını söylediğinden beri avukatıyla bir araya gelememişti. Akşamüstü 6'da buluşup son durumu konuşacaktık. Bu işten Felder de bıkmıştı artık. Aylin'e daha fazla hiçbir şey alamayacağını söyleyip duruyordu. Anlamıyordu ki Aylin'in gözü parada, malda, mülkte değildi. Bir başka kadının kendine tercih edilmesini yediremiyordu. Belki Felder onu hala ikna edebilirdi. Tek umudum bu son buluşmadaydı. Tayibe ile saat 4 sularında 75 East End'de buluştuk. Irene erken ayrılmıştı ofisten. Yukarıda Aylin'i beklemeye başladık. Aylin'den hiçbir ses çıkmayınca Tayibe aşağı kata indi. Kapısının altında ışık görmüştü. Teyzem hastaları varken rahatsız edilmeyi hiç sevmez. O yüzden kapıyı vurmadım dedi. Saat 5:30'da Tayibe yine indi aşağı. Geri geldiğinde "Vallahi anne ben teyzemi rahatsız edemem. İşi bitince gelir nasılsa" dedi. Ben indim bu kez. Kapıyı vurdum, cevap yoktu. Hızlı hızlı vurdum, yine cevap yoktu. Yukarı geldim. Hastalarıyla işinin erken bittiğine, onun da dışarı çıktığına karar verdik. Işığı açık unutmuş olmalıydı. Evini aradık, cevap vermiyordu. Herhalde birazdan döner diye düşündük, beklemeye başladık. Aylin gecikmişti. Yollar çok kalabalık olmalıydı. Telefonu boşuna çevirip duruyordum, hiç cevap veren yoktu. Felder'ı aradım, oraya da gitmemişti. Saat 6 oldu, 7 oldu. Kaç bardak çay ve kahve içtiğimi Allah bilir. Bill Felder'ın bir ailenin ofisini arayıp duruyordum boşu boşuna. Tayyip'e, telefonu devamlı çevirip durma anne, kapısına kağıt koydum, gelince görecek zaten, arar bizi diyordu ama elimde değildi. 7:30'a doğru Felder bizi aradı. Bu saatten sonra gelse de görüşemem artık, çıkıyorum dedi. Bu kadar önemli bir randevuya boş verilir miydi? Felder karşı tarafa ne diyeceğini bilemediği için söylenip durdu.